Rut kitabının 3. bölümünde Boaz'ın harmanında yaşanan gelişmelere bakacağız. Rut'un hakkı olan şeylere sahip çıkmadığı anlaşılıyor. Bu yüzden Naomi onun bu haklarını elde etmesi için onun yapacaklarını kendisi yapmaya başlıyordu. İleride göreceğimiz gibi Naomi burada bir tür çöp çatanlık da yapacaktır. Rut'un durumu hiç alışık olmadığı bir durumdu. 3. bölümde yaşanan gelişmeleri iyice kavrayabilmemiz için bize garip gelen ve bu bölümde karşımıza çıkan Musa'nın 3. yasasını çok iyi anlamamız gerekmektedir. Bu garip yasalardan 2 tanesini daha önceki bölümlerde görmüştük ve burada da 3.'süyle karşılaşıyoruz. Öte yandan o günlerdeki harman kültürünü ve yaşadığı önemi de çok iyi anlamamız gerekmektedir. Evet, Rut ve Boaz arasında yaşanan gelişmeleri kavrayacaksak bu 3. yasayı iyice anlamamız gerekecektir. Sevgili arkadaşım, şimdiye kadar baktığımız Yahudi yasalarını garip ve acayip yasal olarak değerlendirmişseniz bir de şu yasaya bakın bakalım. Yasanın tekrarı 25. bölüm 5 ila 9. ayetler arasında şöyle yazar. Birlikte oturan kardeşlerden biri oğlu olmadan ölürse, ölenin dulu aile dışında biriyle evlenmemeli. Ölenin kardeşi dul kalan kadına gidecek, onu kendine karı olarak alacak, ona kayınbiraderlik görevini yapacak. Kadının doğuracağı ilk oğul ölen kardeşin adını sürdürsün. Öyle ki ölenin adı İsrail'den silinmesin. Ama adam kardeşinin dul karısıyla evlenmek istemiyorsa, dul kadın kent kapısında görev yapan ileri gelenlere gidip şöyle diyecek. Kayınbiraderim İsrail'de kardeşinin adını yaşatmayı kabul etmiyor. Bana kayınbiraderlik görevini yapmak istemiyor. Kentin ileri gelenleri adamı çağırıp onunla konuşacaklar. Eğer adam onunla evlenmek istemiyorum diye üstelerse, kardeşinin dul karısı ileri gelenlerin önünde adamın yanına gidecek, onun ayağındaki çarığı çıkaracak, yüzüne tükürecek ve kardeşine soy yetiştirmek istemeyen adama böyle yapılır diyecek diye yazıyor. Sanırım bunun gerçekten garip bir yasa olduğu fikrinde hepimiz hemfikir olacağız. Benim bildiğim kadarıyla kutsal yazılarda bu yasanın uygulanış biçimlerinin tek örneğini bu küçük Rut kitabında görmekteyiz. Ama bir adam çocuksuz öldüğünde uygulanan bu yasa birçok zamanlar ve durumlarda harekete geçirilmiş olmalıydı. Bir örnek verelim. Diyelim ki bugün Samirye adıyla Dağlık Efraim bölgesinde yaşayan bir adamın birkaç oğlu var. Oğullardan biri bir akşam fenerini alıp masanın üstüne koyar. Fitilini temizleyip yağına bakar. Hava karardıktan sonra da fenerini alıp dışarıya çıkar. Islık çala çala uzaklaşır. Kardeşlerinden biri diğerine, bu çocuk yine ne işler çeviriyor diye sorar. Onlar da bilmiyoruz diye karşılık verirler. O gece geç saatlerde kardeşinin yolda ıslık çala çala geldiğini görürler. Delikanlı eve gelir, kimseye bir şey anlatmaz. Kimse de ona bir soru sormaz ama hepsi merak etmektedir. Ertesi akşam delikanlı yine aynı şekilde fenerini alıp ıslık çala çala evden uzaklaşır ve karanlıkta kaybolur. Diğerleri bu kez meraklanmışlardır. Eğer bir daha tekrar ederse ona hesap soracaklardır. Üçüncü gecede uzaklaşıp gider ve yine geç saatlerde eve geri döner. Diğerleri kapıda beklemektedirler. İşlerinden birisi kaç gündür ne işler karıştırıyorsun diye sorar. Delikanlı hiç gece dolaşmaya çıkıyorum der. Diğerleri gittiğin o yere yeni birileri taşınmış değil mi diye sorarlar. O da evet öyle diyerek karşılık verir. Kardeşlerinden biri yine bir de genç kızları varmış doğru mu diye sorar. O da yine evet karşılığını verir. O kızı görmeye gidiyormuşsun. Doğru mu diye sorarlar. Genç delikanlı, ben oraya sadece iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmeye gidiyorum diyerek kardeşlerinin sorusunu geçiştirmeye çalışır. Diğerleri üsteleyince evet kızı özellikle görmeye gittim diye itiraf eder. Bu kez diğerleri sert bir dille delikanlıyı uyarıp şöyle derler. Bizleri iyi dinle. Biz kızı gidip gördük ve hiç beğenmedik. Umarız bir aile sorunu yaratmak istemiyorsundur. Sen de biliyorsun ki senin başına bir şey gelir de ölecek olursan içimizden birisi Yahudi yasasına göre onunla evlenmek zorunda kalacak. Evet, Musa peygamberin getirdiği şeriate göre çocuğu olmadan dul kalırsa kocasının erkek kardeşlerinden herhangi birisiyle evlenebilme hakkına sahipti. Musa'nın yasası ona bu hakkı tanıyordu. Ama delikanlı şöyle yanıt veriyor. Ben o kızla evleniyorum. Dün akşam ona evlenme teklifi yaptım. O da teklifimi kabul etti. Diğerleri kızarlar içlerinden. Git kendini doktora göster diyenler olur. Aklını başına topla. Onu ailemize gelin olarak almak istemiyoruz. Tüm bu tepkilere rağmen delikanlı daha da ileri gidip bu kızla evlenir. Aradan bir zaman sonra hasta düşer, ölürse ya da üzerine ağaç devrilir, vahşi bir hayvanın saldırısına uğrar, suda boğulur ya da savaşta ölürse ne olacak? Evlendiği kız artık dul kalmıştır ve kocasının erkek kardeşlerinden herhangi birisiyle hangisini isterse onunla evlenebilme hakkına sahip olmuştur. Bu kızın seçtiği erkek kardeşlerden birisi onun bu isteği karşısında direnme hakkına sahip değildir. Peki ben ağabeyimi bu kızla evlenme diye uyarmıştım. Bizi dinlemedi ve gitti evlendi. Ben bu kızla hayatta evlenmem diye direnecek olursa ne olur? O O zaman dul kalmış olan kadın bu genci mahkemeye verebilecektir. Ölen gencin erkek kardeşi mahkemede dahi bu dul kadınla evlenmeyi reddedecek olursa, kadın gencin yanına gidebilir, gencin ayakkabısını çıkararak cümle alem önünde yüzüne tükürebilirdi. Böyle bir durum genç delikanlı için büyük bir yüz karası ve rezalet olurdu ve her erkek bu denli ileriye gidemezdi. İşte çocuksuz dul bir kadına büyük ayrıcalıklar sağlayan ilginç bir Yahudi yasasıydı bu. Bu yasa kadının haklarını korumak amacıyla verilmişti. Dul kadın kocasına olan görevini tamamlamak için geriye kalan erkek kardeşlerinden birisiyle evlenebiliyordu. Böyle bir yasa o günlerde yakın akraba, aile bağlarını sıkı tutmaya yardımcı olan güçlü bir yasaydı. Hazreti İshak'ın kardeşleri de İshak'ın hangi kızı görmeye gittiğini çok merak etmişlerdi. Çünkü diğer erkek kardeşlerinin herhangi birisi buna benzer bir durumla karşı karşıya gelebilirdi. Bu yasa Tanrı'nın bir sağlayışıydı. Bu yasayı vermekle Tanrı ilk olarak kadının durumunu koruma altına almak istemiştir. Eğer kadının kocası ölür de kendisine tarlalar, bağlar veya koyun sürüleri bırakmışsa kadın tek başına bunların üstesinden gelemezdi. Bu yüzden kadın hiç vakit kaybetmeden kocasının erkek kardeşlerinden birisiyle evlenmek istediğini söyleyebilir, o kişinin de buna itiraz hakkı pek olmazdı. Yasa kadının haklarını ve kişiliğini korumak amacıyla verilmişti. Bazen kutsal kitabı eleştiren çevrelerden kutsal kitabın daha çok erkeklere ayrıcalık tanıyan bir kitap olduğu, kadınların haklarına hiç değinmediği şeklinde eleştiriler duyuyorum. Bu kişiler herhalde kutsal kitabı tam olarak anlamamış ya da iyice okumamışlardır. Kutsal kitapta kadınların haklarından hiç söz edilmediğini iddia edenler bu kitabı iyice okumalıdırlar. Burada özellikle bu olayda erkeğin kadın karşısında bir seçim hakkı dahi bulunmamaktadır. Görüyorsunuz ya, bugün bize garip görünse bile böyle bir yasa eski antlaşma günlerinde başarıyla uygulanan Yahudi yasasıydı ve kanıksandığı, yani alışıldığı için de hiç yadırganmayan bir yasaydı demek mümkündür. Tanrı'nın bu yasayla amaçladığı ikinci nokta tarla ve mülk haklarını korumaktı. Tanrı İsrail ulusuna sadece belirli topraklar ve İsrail'in oymağına da belirli bir bölgeyi vermemiş ama her aileye de sadece kendilerinin olacak olan belirli toprak parsellerini vermişti. Her ailenin kendi tarlası vardı. Daha önce gördüğümüz gibi bir aile çeşitli nedenlerden dolayı toprağını kaybedebilirdi ama 50 yılda bir olan özgürlük yılında tarla otomatikman orijinal sahibine geri dönerdi. Ama dul kadın gidip bir başkasıyla da evlenebilirdi ama bu kez mal ve mülkler bu yabancı adamın adına geçerdi. İşte bu nedenle Tanrı mülkün aile içerisinde kalması için o dönemlerde bu sağlayışta bulunmuştu. Aileye ait olan mal ve mülkün yine ülke, oymak ve aile içerisinde kalabilmesi için aile içerisindeki en yakın akrabalardan birisi dul kalan bu kadınla evlenmeliydi. Gerçekten bize garip geliyor. Böyle bir yasa o günlerde İsrail topraklarında rahatlıkla uygulanabiliyordu. Ve kimsenin şikayeti yoktu bundan. Bugün de Anadolu'da bazı aşiretlerde buna benzer töreleri görebilmek mümkündür. Rut'un durumunda ise durum şöyleydi. Rut çocuksuz bir duldu ve kocasına miras kalan mal ve mülkler kaybedilmişti. Çünkü Rut'la Naomi çok fakirdiler. Bu nedenle Rut'u yakın bir akrabası olan Boaz'la evlenmeye iten bir hakkı vardı. Naomi'nin de belirttiği gibi Boaz onların yakın akrabasıydı ve onlara kurtarıcılık yapabilirdi. İşin aslına bakılacak olursa Boaz tüm bu gelişmeler karşısında sırılsıklam terliyordu. Çünkü bir yönden Rut'a aşıktı, onu çok seviyordu ama bunu Rut'a söyleyemez, ona evlilik teklifi götüremezdi. Bu yönde eli kolu bağlıydı, teklifi ancak Rut götürebiliyordu. Eğer Rut Boaz'ı koca olarak seçerse ancak o zaman evlenebilirdi. Biraz ileride göreceğimiz gibi Rut ve Naomi'nin Boaz'dan daha yakın başka bir akrabası daha vardı ve eğer Rut isterse evlenmek için Boaz'dan önce onu seçebilirdi. Boaz Rut'un kimi seçeceğini bilmiyordu. Bu nedenle Rut'un bu yönde atacağı adımı beklemek zorundaydı. Ama Rut hiçbir adım atmayınca Naomi Rut'u harekete geçirmek için şöyle dedi. Kızım, yakın akrabalık görevini yapmasını istediğini Boaz'a belli etmelisin. Senin için en uygun olanı odur. Bundan sonra çok ilginç bir uygulamaya daha tanık olacağız. Bu uygulamayı anlayabilmek için o günkü harman kültüründe birazcık anlamak gerekmektedir. Tanrı bu insanlar için çok güzel sağlayışlarda bulunmuştu. O zamanki insanların büyük bir çoğunluğu tarımla uğraştığından yasaların çoğu da ziraatle ilgiliydi. Musa peygamber aracılığıyla gelen kutsal yasa sadece Yahudi ulusu için değil ama Yahudi ulusunun yaşadığı topraklar için de verilmişti. Bugün Filistin toprakları diye bildiğimiz topraklarda bu kutsal yasa kendisine özgü bir uygulama alanı kazanmıştı ve sadece o topraklara özgüydü. O günün tarımcılık ve harman gelenekleri de bu kutsal yasadan esinlenmiştir. Geleneksel olarak harman alanı genellikle bir tepe başına kurulurdu. Bunun nedeni rüzgara açık olması, böylece de buğday ile samanın birbirinden kolaylıkla ayrılabilmesiydi. Üzümler ise toplanıp ezilmek için aşağıda bir yerde kurulu olan şarap masasına getirilirdi. Çünkü üzümleri yukarıdan aşağıya taşımak, aşağıdan yukarıya taşımaktan daha kolaydı. Anımsayacağınız gibi Gideon, Hakimler kitabında üzüm sıkma çukurunda buğday dövmüştü. İsrail topraklarını istila edip yağmalayan Midyanlılardan saklanmak amacıyla Gideon böyle bir yola başvurmuş, buğdayını bir şarap masasında dövüyorken Rabbin meleği Gideon'a görünerek ona şaka yoluyla "Ey yiğit savaşçı!" demişti. Nerede? Hakimler 6. bölüm 12. ayette. Amma da cesur bir yiğit değil mi? Yukarılarda tepe başlarında harman savuracağına, korkudan aşağılara kimsenin göremeyeceği bir yere inmiş, orada harman savurmaya çalışıyor. Yaptığı da bir işe yarasa bari. Üzüm sıkılan maşrapada buğday dövüp harman savuruyor. Aşağıda rüzgar olmayınca ne oluyor? Yukarı savurduğu buğday ve samanlar gerisin geriye başına doluyordu. Herhalde bu terslik nedeniyle canı çok sıkılmış olmalıydı. Rabbin meleği karşısına çıkınca ona "Ey cesur, yiğit!" diye hitap etti. Herhalde Gideon meleği ve sesi duyduktan sonra meleğin kiminle konuştuğunu anlamak için etrafına bakınmış olmalıydı. Ortalıkta kendisinden başka ortada kimsenin olmadığını görünce meleğe "Kim, ben mi?" diye sordu. "Cesur, yiğit ben miyim? Ben herhalde gördüğün en korkak kimse olmalıyım. Bak korkudan nerelerde saklanıyorum." Evet, Gideon korkusundan elindeki buğdayları harman yerinde değil de aşağıda kimsenin kolayca göremeyeceği bir yerde dövmeye çalışıyordu. Gideon korkak olmasına korkaktı ama Tanrı'ya bağlıydı. Tanrı kendisine bağlı korkak insanları dahi güçlü bir şekilde kullanabilmektedir. Nitekim Gideon daha sonra Tanrı'ya güvenecek ve yanına aldığı sadece 300 kişiyle çok sayıdaki Midyanları yenebilecektir. Gideon'un bağlılığı bugün yaşayan bizlere cesaret vermelidir. Rut'un hikayesi de hakimlerle aynı zaman aralığına düşüyorsa da bu dönem İsrail ulusunun Tanrı'ya geri döndüğü, tövbe ettiği bir dönem olarak görülmektedir. Hatırlarsanız Naomi henüz Moab ülkesindeyken Tanrı'nın bir yargısı olarak İsrail'de yaşanan kıtlığın sona erdiği haberini almıştı. Bu dönemde İsrail sessizce toparlanmakta, kıtlık nedeniyle kaybettiği gücü geri toplamaktaydı. Tarlalar sürülmüş, ekilmiş ve hasat vakti gelmişti. Tıpkı eskisi gibi ürünlerini büyük bir sevinçle toplayabiliyorlardı. Kıtlık sona ermişti ve bütün tepelerde harman savuruyorlardı. İsterseniz kısa da olsa biraz harman yerinden söz edelim. Orakçıların toplayıp getirdikleri demetler harman yerinde açılır, meydana yuvarlak bir çember şeklinde yayıldıktan sonra at veya öküzlerin çektiği altına keskin taşlar yerleştirilmiş, düven denen araçlarla bir güzel dövülerek başakların açılması, buğdayların açığa çıkması sağlanıyordu. Sonra dövülen bu başaklar rüzgarın elverişli olduğu bir yerde samanlarıyla birlikte havaya savrulur, rüzgar samanları az ileriye götürürken buğday taneleri hemen ön tarafa toplanırdı. Biriken buğdaylar çuvallara konularak kaldırılır, samanlar ise hayvanların kışlık yiyeceği olarak saklanırdı. Ama harman yerinde bu işlemler yapılırken tüm aile bireyleri harman yerinin çevresine çadırlarını kurarlar, hasat kaldırılıncaya kadar orada kalırdı. Bütün işler bittikten sonra harman yerinde büyük bir kutlama yapılır, herkes neşeyle eğlenirdi. Kutlamalar sona erdikten sonra erkekler harman yerini hırsızlardan ve yağmacılardan korumak amacıyla hasat toplanıncaya kadar tarlada yatmaya devam ederlerdi. Bu dönemde bol ürün verdiği için Tanrı'ya şükranlar sunulur ve 7'den 70'e herkes bu kutlamalara sevinçle katılırdı. İsrail'in ulusal bazı bayramları bu tür ürün toplama zamanlarıyla ilişkilidir. Örneğin İlk Meyveler Bayramı ve hatta Pentekost Bayramı hasatla ilgili bayramlardır. Bu bayramlarda insanlar Tanrı'yı yücelten hamd ilahileri, hamd mezmurları söylerlerdi. Mezmurları okurken sözlerin ne kadarının ürünle ve hasatla ilgili olduğunu görüyoruz. Yakın akrabalık görevini üstlenerek kişinin durumuna, özellikle bir dul için neler yapabileceğini ve de hasat yerinin genel görünümünü göz önünde tutarak 3. bölümü incelemeye başlayabiliriz. Rut 3. bölüm 1. ayet şöyle başlar. Kaynanası Naomi bir gün Rut'a, "Kızım, iyiliğin için sana rahat edeceğin bir yer aramam gerekmez mi?" dedi. Tüm hasat mevsimi süresince Naomi evinin penceresinde her akşamüstü Rut ve Boaz'ın Beit Lehem'e gelişlerini seyretmişti. Yaklaşık 6-7 haftadır bu böyleydi. Artık tarlalardan buğdayı, yulafları, arpaları toplayıp kaldırmışlardı. Naomi, Rut'un iffetli bir kadın olup Boaz'a evlilik teklifi götürmediğini fark etmişti. Öte yandan Boaz'ın Rut'a aşık olduğu da ortadaydı. Bu nedenle Naomi, Rut'a kendisi için rahat edeceği bir yer arayıp aramayacağını sorar. Burada söze edilen rahat evlilik demektir. Naomi, Ruth'un rahat edebileceği, mutlu olabileceği bir evlilik yapmasını istiyordu. Ruth'a, seni evlendireyim mi kızım diye soruyordu. Diğer bir deyişle anımsayacaksınız, Naomi ta başlarda iki gelinle birden Moab ülkesinde kalıp evlenmelerini ve kocalarının yanında rahat bulmalarını söylemişti. Burada da Ruth için rahat edeceği bir koca arayacağını söylüyordu. Ruth 3. bölüm 2. ayette ise hizmetçileriyle birlikte bulunduğun Boaz akrabamız değil mi? Bak şimdi, bu akşam Boaz Harman yerinde arpa savuracak diye yazıyor. Evet, Naomi Ruth'a burada açıkça şunu diyordu. Bu adam Boaz bizim yakın akrabamızdır. Onunla evlenmeye, onu istemeye hakkım var. Gerçekten onu yakın akrabalık görevini yapmaya çağırmalısın. Bu gece Harman yerine git ve böyle yapmak istediğini ona bildir. Ve devam edelim. Ruth 3. bölüm 3. ayette yıkan, kokular sürün, giyinip Harman yerine git. Ama adam yemeği içmeyi bitirene dek orada olduğunu belli etme diyor. Naomi burada Ruth'a dini bayramı geçinceye kadar beklemesini söylüyordu. Ona bu adamın yakın akrabalık görevini yapıp yapmamasını istemek senin elinde diyordu. Ruth o ana kadar Boaz'ın yakın akrabalık görevini yapmasını istediğini belli etmediği için Naomi ona izleyeceği bazı talimatlar veriyordu. Ruth'a yapması gereken 4 şey söylemişti. Öyle zannediyorum ki Ruth'un Boaz'a gidişiyle günahlı bir kimsenin Rab İsa'ya gidişi arasında çok büyük benzerlikler bulunmaktadır. Bunlar her günahlının kesinlikle atması gereken 4 adımdır. Birincisi şudur, bakın, eğer sizler ve ben Rab İsa Mesih'e gelip kurtulacaksak, Titus 3. bölüm 4 ila 6. ayetlerde yazan adımı atmalıyız. Şöyle yazar, ama kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü kutsal ruhun yenilenmesiyle yaptı. Rabbimiz Mesih İsa Nikodemus'a söylediklerini işte bu nedenle söylemişti. Sen iyi, dindar bir adam olabilirsin. Ama yıkanman yeniden doğuş yıkanmasıyla temizlenmen gerekiyor. Rab İsa Nikodim'e yeniden doğmalısınız diyordu Yuhanna 3. bölüm 7. ayette. Evet sevgili dostum, cennete gitmeye niyetin varsa senin de yeniden doğman gerekmektedir. Yeniden doğuşu yaşaman, tecrübe etmen gerekiyor. Geçen yüzyılın ünlü İngiliz vaizlerinden John Wesley'e sormuşlar. Sen neden bu kadar sık yeniden doğmalısınız konusu üzerinde vaaz ediyorsun? Bu konu Wesley'in en sevdiği konuymuş. Şöyle karşılık vermiş. Yeniden doğmalısın konusu üzerinde bu kadar çok konuşmamın nedeni senin de yeniden doğman gerektiğidir. Sizler ve ben İsa Mesih'te yepyeni bir yaratık olmadıkça kurtulamaz, cennete gidemeyiz. Evet, İsa Mesih'e Rab ve kurtarıcı olarak iman edip yeniden doğmadıkça, kutsal ruh aracılığıyla yeniden yaratılmadıkça cennete gidemeyeceğiz. Evet, Naomi, Ruth'a tarlada uzun süre çalıştın. Şimdi git yıkan diyordu. Ruth'un atacağı ilk adım buydu. Güzel bir banyo yapıp temizlenmeliydi. Naomi'nin Ruth'a yapmasını söylediği ikinci şey kendisini yağlamasıydı. Ruth ilk kocası öldükten sonra dul kadınlara özgü bir elbise giyinmiş ve kendisini çekici yapmak için hiçbir atılımda bulunmamıştı. Ama şimdi Naomi Ruth'la bir kişinin ilgilendiğini gördüğünden Ruth'a kalkıp o küçük parfüm kutusunu getirmesini ve her tarafına iyice sürmesini söylüyordu. Bu bir egzotik parfüm olmalıydı. Çekici, baş döndürücü özelliği olan pahalı bir parfüm. Naomi Ruth'a bu yağdan, parfümden iyice sürün diyordu. Bunu iman hayatımızdaki olaylardan birine benzetebiliriz. Bizler iman edip yeniden doğduğumuzda Tanrı'nın çocukları oluyoruz ve iman hayatımıza yeni doğan bir bebek benzerliğinde başlıyoruz. Zaman içerisinde ruhsal gerçekleri anlayarak ve bu gerçeklerle beslenerek büyüyor ve olgunlaşıyoruz. Kutsal kitap imanının kutsal ruh tarafından meshedildiğinden, yağlandığından söz eder. Eğer imanlı biriysen kutsal ruhun meshi senin üzerindedir. İncil'de şöyle yazıyor 1. Yuhanna 2. bölüm 20. ayette. Sizlerse kutsal olan tarafından meshedildiniz. Hepiniz bilgilisiniz. Evet, bize tüm gerçeği sadece Tanrı'nın kutsal ruhu öğretebilir ve hepimizin Tanrı'nın kutsal ruhundan öğrenmesine ihtiyacı var. Tanrı'nın sözlerini gerçek anlamda kavrayabilmek istiyorsak, kutsal ruhun bizim ruh gözlerimizi açması ve kendi gerçeklerini bize açıklaması gerekmektedir. Kutsal ruh bize öğretmedikçe bizler tanrısal gerçekleri açıklayamayız. Kutsal kitabı elimize alıp bir roman gibi okuyabiliriz ama Tanrı'nın ruhu olmadan Tanrı'nın bize ne söylemek istediğini kavrayamayız. Kutsal ruhun bizi yağlaması, meshetmesi konusu üzerinde geniş tartışmalar yapıla gelmiştir. Bu noktada kutsal kitabı Tanrı'nın eseri, Tanrı tarafından açıklanan bir kitap olduğunu kabul etmemiz çok önemlidir. Ama sadece bunu kabul etmemiz de yeterli değildir. Kutsal kitabın Tanrı esini olduğunu kabul edip de bunu sadece insan aklıyla anlayabileceğimizi düşünmek de aynı oranda sakıncalıdır. Tamam, kutsal kitabı okurken bazı gerçekleri anlayabilir, bazı şeyler öğrenebilirsiniz. Elbette, ama ruhsal gerçekleri size sadece Tanrı'nın kutsal ruhu öğretebilir. Paulus 1. Korintliler 2. bölüm 9 ve 10. ayette şu açıklamada bulunuyor. Yazılmış olduğu gibi Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak duymadı. Hiçbir insan yüreği kavramadı. Oysa Tanrı ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı. Çünkü ruh her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırır. Kutsal ruh bize öğretebilecek, yol gösterecek ve tüm gerçeğe ulaştırabilecek güçtedir. Bu nedenle ruhsal öğretmenimizin kutsal ruh olması çok ama çok önemlidir. Ama Tanrı bunları bize kendi ruhu aracılığıyla açıkladı. Çünkü ruh bütün şeyleri, Tanrı'nın derin şeylerini dahi araştırır. Yeniden doğduğumuz zaman Tanrı'nın kutsal ruhu içimize gelir, bizi vaftiz eder ve aynı zamanda bizi mesheder ve yağlar. Kutsal ruhun mesi İncil'deki şu sözlerle tekrarlanmaktadır. 1. Yuhanna 2. bölüm 27. ayette size gelince ondan aldığınız mes sizde kalır. Kimsenin size bir şey öğretmesine gerek yoktur. Onun size her şeyi öğreten Mesih gerçektir. Sahte değildir, size öğrettiği gibi Mesih'te yaşayın. Bu demek değildir ki insanların öğretmenliğine ihtiyacımız kalmadı. Hayır, burada söylenmek istenen bu değildir. Hepimiz zamanında kutsal ruhun öğretisini almış, iman tecrübesiyle yoğrulmuş, Tanrı adamlarına, onların yazılarına ve öğretişlerine çok şey borçluyuz. Ve Tanrı inanlılar topluluğuna bugün de öğretmenler vermeye devam etmektedir. Ama kutsal ruhun kendisi sizin öğretmeniniz değilse diğer hiçbir öğretmen veya geçmişten gelen kaynaklar sizi ruhsal anlamda aydınlatmayacaktır. Bu nedenle Rut'un attığı ikinci adım kendisini yağlaması, yani çok önemli bir uygulamaydı. Önce gidip yıkanacak, sonra da yağ sürünecekti.